Ayrım 6. O gece köy top seslerinin kesilmesine karşın hiç uyumadı. Öteberilerini topluyor, denk yapıyor, atlara, eşeklere, öküzlere, ineklere yüklüyorlardı. Gün ışırken ancak yola çıkabildiler. Onlar yola düşer düşmez de gene toplar gürlemeye başladı. Bir solukluk yol gitmiş gitmemişlerdi. Düşman ordusunun öncüleri onların hemen ardından köye girdi. Hüseyin Bey'in babası telaşla İsmail Ağa'ya geldi. ''Ben şimdi ne yapayım İsmail? Ben şimdi'' dedi. ''Akşamdan tembih ettim Hüseyin'e gidiyoruz diye. Artık kayaya gitme, düşman geliyor'' dedim. ''Şimdi yerinde yok.'' ''Oradadır'' dedi İsmail Ağa. ''Ben gitme oraya, gidiyoruz'' dedim. ''Yerindedir'' dedi İsmail Ağa. ''Yolumuzun üstündedir. Sen telaşlanma amca, giderken ben onu oradan alır getiririm.'' Böylece rahat yola düştüler. Top sesleri çoğaldı. Yol ana baba günüydü. Dağ taş, tarlalar, ovalar insanlarla dolmuştu. Alaşafağın içi kımıldanan, inleyen, bağıran insanlarla dop doluydu. İsmail diye sordu Hüseyin Bey'in babası. Gidiyorum onu alıp getirmeye amca dedi İsmail Ağa. Göçten ayrılıp koştu. Az bir süre sonra kayalığa geldi. Baktı ki Hüseyin Bey yerinde yok. Endişelendi. Yıllardan beri bu ilk olaraktan böyleydi. İlk olarak tam yerleri ışırken Hüseyin Bey yerinde değildi. Başını kaldırınca Hüseyin Bey'i ötede, kıyıdan 50 kulaç kadar içeride gölün sularına ağzı aşağı kapaklanmış yatar gördü. İstanbul'dan geldiği günkü siyah giyiti üstündeydi. Sular onu usul usul sallıyorlardı uçuk bir mavinin ortasında. Suya atladı, çabucak Hüseyin Bey'in yanına vardı, onu çevirdi. Hüseyin Bey kas katı kesilmişti. Gözleri de fal taşı gibi sonuna kadar açılmıştı. Saatinin altın kordonu bu saati yıllardan bu yana ilk olarak takmıştı. Bu İsmail Ağa'nın gözünden kaçmadı. Suyun içinde donuk ıslak parladı. Ölüyü aldı, kıyıya çıkardı. Her zamanki oturduğu yere onu oturtup yönünü göle çevirdi. Sırtını kayaya dayadı, orada öyle bıraktı. Uzaklaşıp giden göçün arkasından ulaşmak için koştu. Bir de bir başka değişiklik vardı Hüseyin Bey'de. Saat tamam bir başka şey, İsmail Ağa anımsamaya çalıştı. Ayakkabısı eski, İstanbul'dan geldiği günlerde ayağında olan rugan kundura. Gömleği işleme, o da İstanbul'dan. Birden anımsadı uzun kamış parmaklarında altın bir nişan yüzüğü. Bunu onun parmağında ne İstanbul'dan geldiği günlerde ne de sonra hiç görmemişti. Hüseyin Bey'in babası İsmail Ağa göçe ulaşınca onu bir çığlık gibi karşıladı. ''Nerede?'' diye sordu. ''Gitmiş'' dedi İsmail Ağa. ''Başını almış da gitmiş. Belki ileride yolda ona rast geliriz.'' Babanın gözlerinden sakallarına yaşlar süzüldü. ''Eyvah!'' dedi, içini çekti. Yollar, beller, koyaklar, ovalar insanla dolmuştu. Arkalarda bir yerlerde durmadan toplar gürlüyor, insanlar karşı köprüde üst üste alt alta kaynaşıyordu. O gece hiç uyumadan bir insan kaynaşması dalgası içine düşmüşler akıyorlardı. Ancak ikinci gün sabaha karşıdır ki insan kalabalığının arasından sıyrılabildiler. Küçük bir koyağın yukarı ucundaki ulu ceviz ağacının altına girip yükleri indirdiler. Yemek yapmak akıllarına geldi. İlk yemeği bu ceviz ağacının altında pişirdiler. Köyden çok yaralı vardı. Cerrah Fettah kendisi de yaralıydı. Yaralılara oralardan topladığı çiçeklerle, ağaç kökleri, reçinelerle merhem kaynattı. Önce ötekilerin, sonra da kendi kendisinin yarasını sardı. İsmail Ağa'nın anası yıllardan beri yatalak hastaydı. Ağa onu buraya kadar sırtında taşımıştı. Öteki kardeşleri de analarını hiç olmazsa nöbetleşe sırtlarına almak istemişlerdi ya, o buna izin vermemişti. Öteki kardeşlerden ortancası bekar, en küçüğü Hasan'sa evliydi. İsmail Ağa da epeyce yaşlı olmasına karşın daha yeni evlenmişti. Küçük kardeşin ötekilerden önce evlenmesi buralarda gelenek dışıydı. Cevizin dibinde bir gün kalıp yeniden yola düştüler. Arkalarından toplar gürlüyor, kötü haberler geliyor, bozulmuş asker kaçıyor, kendileriyle birlikte kaçanları fırsat bulunca soyuyorlardı. Anası İsmail Ağa'nın sırtındaydı. Konuşmuyor, inlemiyor, bir yeri mağrıdı, uyuştu demiyor, oğlunun sırtında bir ermiş sabrıyla uyukluyordu. Güzel, ince yüzlü bir kadındı. Yaşı 70'i geçmesine karşın yüzünde en küçük bir kırışık bile yoktu. Büyük acılar içinde kıvranırken bile gülümserdi. Yüzü en umutsuzlukta, umarsızlıkta ışılardı. Kötü bir söz, bir umutsuzluk, umarsızlık sözü ağzından çıkmış değildi. Aylarca yatağından kalkamamış, bir yanından öbür yanına dönememişti de gene bir kere olsun yakınmamıştı. Bir tek üzüntüsü oğlunun sırtına binip onu yormasıydı. Bu acısını bile kimseye, oğluna bile belli etmiyordu. Onun bu huyunu bilen oğlu da gülerek, türküler söyleyerek acısını yeğniltmeye çalışıyor. ''Ana, anam ne kadar da yeğnisin'' diyordu durmadan. ''Sırtıma konmuş bir kuşsun sanki.'' 1,5 ay sonra Diyarbakır Ovası'ndaydılar. Yüz binlerce insan bu sıcak, kara taşları cayır cayır yanan ovayı doldurmuştu. Suları ılık kan gibiydi, batlaklıklarından sıtma geliyordu. Durmadan kırılıyorlar ölüleri gömmeye, geri kalanların güçleri yetmiyordu. Yukarıdan daha kaçan kaçana, ölen ölene, yiyecekleri de kalmamıştı. Hayvanlarının bir kısmını yolda kaçak askerler ellerinden almışlar, bir kısmını da kendileri kesmiş yemişlerdi. Geriye kalanlar da burada Diyarbakır Ovası'nda sıcaktan ölmüştü. Diyarbakır Ovası dereler, yollar, Dicle yatakları insan, at, sığır, koyun, keçi ölüleriyle kokuyordu. Bütün ova keskin, yakan, kavuran, toz yalım esen bir kokuda kaynıyor, tütüyordu. Sağ kalanlar Diyarbakır Ovası'ndan dağlara kendilerini zor attılar. Dağ köylüklerinde talana başladılar. Yüz binlerce aç kalmış kişi bir çekirge sürüsü gibi köylere, kasabalara iniyor. Köylerden, kasabalardan çıktıklarında o köyler, kasabalar kuruyor. Ne en küçük bir yiyecek, bir ekmek kırığı, ne de bir damla içecek bir şey kalıyordu. Geçtikleri yerlerde ot bitmiyordu. Köyleri, kasabaları bu çekirge insan baskınına uğramış, insanlar da silahlanıyor, bu açlar sürüsünün üstüne saldırıyor, onları kır ha kır ediyorlardı. Ne açlık, ne kıtlık, ne salgınlar, ne de öldürmeler bu akıp gelen aç insan selini azaltamıyordu. Kaynağından boşanmış sel gibi her gün bu çıplaklar, açlar ordusu uzun ağıtlarla ovaları, dağları, koyatları doldurarak çoğalıyorlardı. Ve arkadan onları yangın, top sesleri, asker kaçakları, düşman korkusu kovalıyordu. Daha Van Gölü kıyılarından ayrılır ayrılmaz düşmandan da kopmuşlardı. Ama kaçıyordular. Savaş bütün yangını dehşetiyle sürüyor. Savaş değil, savaşın korkusu onları ödüne katmış. Hepsini ilden ile sürüyordu. Gerçekten de ülkenin bu yöresinde yoğun bir savaş yapılıyordu. Asker kaçaklarıyla göçmenler, bastığı yeri kurutan göçmenlerle yerler arasında bağışlanmayan bir savaş. Evleri, barkları talan edilenler de göçmenler sürüsüne katılıyorlar. Onlar da başka köyleri, kasabaları, illeri basarak, bastıkları yerlerin insanlarını da aralarına alarak, gittikçe de kalabalıklaşarak, Diyarbakır Ovası'ndan Mardin çölüne, oradan Urfa, Harran Ovası'na çalkalanıp duruyorlardı. Yollar beller ölülerden geçilmiyordu ya, çıplak aç göçmen kalabalığı da durmadan çoğalıyordu. Artık ölülere, ölülerin sıcak havayı yoğunlaştırarak insanın yüzüne tokat gibi inen kokularına alışmışlardı. Ölülerin üstüne inen, onları parçalayan, kanatları, gagaları, ayakları kan içinde kalmış kartallara, akbabalara da alışmışlardı. Kartallar, akbabalar, öteki yırtıcı kuşlar da bu yorgun, bu yarı ölü insanlardan hiç kaçmıyorlardı. Ölülerle kartallarla akbabalar, kartallarla akbabalarla insanlar birbirlerine karışmışlar, iç içe yan yana birbirlerine girmişler, akıp gidiyorlardı. Arkalarından da durmadan çıldırtan savaş korkusu, kaçak askerler, top tüfek sesleri, yangınlarla, açlıkla, salgınlarla, ölümlerle geliyordu. Ve onlar Güneydoğu'da geniş Mezopotamya'da çıldırmışçasına susuz, aç, yoksul, üstlerinden başlarından olanca geyikleri dökülmüş dönüyorlardı. Bir damla su için inanılmaz bir kalabalığın üst üste hastaları, yorgunları düşüp kalkarak belki bir gün sabahtan akşama kadar yol gittikleri oluyordu. Evsiz, barksız, otsuz, ocaksızlar kalabalığı kimseyi bulamazsa kendi kendine saldırıyor, birbirlerini kırıyorlar. Sonra da saldırılacak, yiyecek kokusu aldıkları bir kasabaya yürüyor. Kasabanın bir ucundan girip ötekinden çıkıyorlar. Arkalarında bir yangın yerinden başka bir şey bırakmıyorlardı. Kasabadan çıktıklarında kimi zaman sayıları yarı yarıya iniyordu ya, çok geçmeden o azalanların yerini yenileri alıyordu. Bu kısır döngüden, bu kapıldıkları hortumdan nasıl kurtulduklarını, kurtulup da canlarını nasıl gavur dağlarına attıklarını, bu tansık olayı İsmail Ağa bir türlü anımsayamıyor. Bir gün bir de baktılar ki, bir sabah gözlerini bir açtılar, baktılar ki, kayalık bir dağda, bir çam ormanının içinde, bir pınarın başındalar ve yurtlarından ayrılalı neredeyse 1,5 yıl olacak. Bu arada Mardin'den aşağıda bir kaynağın başında ortanca kardeşi ağıtlarla, ölüm çığlıklarıyla toprağa verdiler. O ceylan gibi, o ceylan gözlü adam dümdüz ovada bir toprak tümseyin altında kaldı. İsmail Ağa'nın karısı, Zero'nun babası da onlarla birlikte, ölüsü bir kasabada kaldı. Bey bir yolunu bulmuş, Bitlis'te aşiretten, akrabalarından ayrılmıştı. Hüseyin Bey'in babası, anası, kardeşleri, komşular bir sabah bakmışlar ki hepsi ölüvermişler. Diyarbakır Ovası'nda kapkara petek petek delikli bir kayanın dibinde, sarı dikenlerin arasında, yataklarında öyle uyur kaldı ölüleri. ''Buralarda bir köy olacak.'' dedi İsmail Ağa. Kardeşi Hasan oldum olası ters bir adamdı. ''Bu dağ başında hiç köy olur mu bre ağa?'' diye konuştu. ''Baksana Hasan, ne kadar bereketli yer burası. Bak şu otlara, bak şu çiçeklere, bak şu uzamış gitmiş çamlara, bak şu ışığa, bak şu güneşe. Köy olsa bile hiç paramız yok ki, talan da yapamayız.'' ''Yapamayız.'' derken İsmail Ağa başını çevirip karısına baktı. Karısı daha 17 yaşındaydı. Kıvırcık saçlı, büyük ela gözlüydü. Saçları gün ışığında yemyeşil oluyordu. Uzun boylu, dal gibi ince bir kadındı. Sert, inatçı, dövüşken, sağlam kişilikliydi. Tam bir yılda bir hortuma tutulmuşçasına Mezopotamya ovalarında bir insan denizi ortasında dönüp durduklarında İsmail Ağa'dan daha çok ailenin hastalarına o bakmış, ne yapmış etmiş de açları bulup buluşturmuş, doyurmuştu. İsmail Ağa salt sırtındaki anasıyla uğraşmıştı doğrusu. Zero her şeyi anladı. Gelip kocasının karşısına dikildi. Belindeki altın kemerini çözdü. Onun önüne koydu. İsmail Ağa başını önüne eğmiş. Gözlerini kemere dikmiş. Donmuş kalmış gibi orada öylece kalmıştı. Hasan, ben hiç sanmıyorum bu yerde bir köy bir kasaba olsun. Yol bile yok. Biz buraya nasıl düştük, nereden geldik diye sessizliği bozdu. Aşağıda şu ormana çıkınca bir yol var gibime geliyor. Şu kayanın alt yanından şu koyağın içine gidiyordu. O yoldan geldik buraya sanırım. Ben hiç yol mal görmedim diye diretti Hasan. İsmail Ağa ona karşılık vermedi. Ayağa kalkarken yerdeki kemeri aldı. İnceden inceye göz gezdirdi, gülümsedi. Zero'ya sevgiyle baktı. Zero da gülümsedi. Sonra acı acı başını çevirdi İsmail Ağa. Zero, canın sağ olsun ha, gene alırız. Bu altın kemer yenmez içilmez ki. Yenmez dedi İsmail Ağa, dudakları acıyla kıvrıldı, aşağı doğru yürüdü. Ben bir köy, kasaba bulmaya gidiyorum dedi. Hasan sen burada kal. Bir kasaba bulursam bu kemeri satıp yiyecek, bir de belki at alır gelirim. Çamların arasına girdi. Yüklerini taşıyan at dün ormanın alt ucuna geldiklerinde ölmüştü. Çamın altındaki yatağında yatan ana doğrulup oğlunun arkasından çağırdı. İsmail! İsmail Ağa hemen geriye döndü. Buyur ana. Bir kasaba bulursan beni dinle, orada bir ev tut. Şöyle temiz, beni oraya yerleştir. Bir evde, bir çatı altında ölmek istiyorum. Böyle it ölüsü gibi değil. Bir köy mezarlığına gömülmek istiyorum. Büyük bir mezarlığa. Başucumda yazılı bir taş olsun istiyorum. Olur ana, olur dedi İsmail Ağa. İsteyin başım üstüne. Hep böyle dolaşacak değiliz. Diyorlar ki düşman arkamızı bırakmış, savaş bitmiş. Diyorlar ki oturacak bir köy, bir kasaba, başımızı sokacak bir ev bulacağız ana. İsteyin başım üstüne. Bir de sakız gibi ak, sabun kokulu bir kefen al. İsteyin başım üstüne. Hadi yolun açık olsun. İsteyin başım üstüne ana. Kayaların arasından yetinceye kadar arkasına dönüp baktı. Pınarın akıntısını izliyor, bu pınar ayağı beni bir yere ulaştırır diye düşünüyordu. Gerçekten de az sonra bir koyağı ikiye bölen işlek bir yola geldi. Pınar koyaktan akan bir dereye karışıyordu. Derenin üstünde de eski zamanlardan kalma tek gözlü bir köprü sapasağlam duruyordu. Köprünün tek gözü büyüktü, genişti. Bu yandan karşı yana belki 150 adımlık yarım bir yuvarlak çiziyordu. Kara ak taşlardan örülmüştü köprünün bedenleri. İsmail Ağa köprüden geçerken korkuluğa yaslanıp aşağıya baktı. Aşağıda çok derinlerde büyük kayaların taşların arasından köpürerek, savrularak akan su yamaçlarda yankılanıyordu. İsmail Ağa derinlerdeki, uzaklardaki suya bakarken içini bir sevinç aldı. Su çınarların, çamların, çiçeğe durmuş ağın ağaçlarının, yarpuzların, sarı dağ çiçeklerinin arasından şakıyor. Kimi bir kayanın, bir ağaç topluluğunun ardında yitiyor. Sonra birden az aşağıda bir çağlayan gibi taşların arasından şakırdayarak ortaya çıkıyordu. Bazı yemyeşil derinleşiyor, bazı çakıl taşlarının üstüne boydan boya ayak bileklerinde seriliyordu. İsmail Ağa bu köprünün üstünde durup beklemeli diye düşündü. Elbet birisi geçecek az sonra. Az sonra diye düşünürken belki akşama kadar kimse geçmez buradan diye de ikirciklendi. Yürüse belki bir köye ulaşırdı. Köyde kime ne söyleyecekti, kasabada kime gidecekti? Oysaki deneyleriyle biliyordu ki yol arkadaşlığı düpedüz iyi bir arkadaşlıktır. İnsan çoğu kez yol arkadaşına güvenebilirdi. Ağzını aradıktan sonra insan yol arkadaşından kemeri satın alacak birisini sorabilirdi. Kemeri sıkı sıkıya gömleğinin altına etine sarmıştı. Gömleğin üstüne de değerli Lahuri kuşağını bağlamıştı. Canını almadan kimse kemere dokunamazdı. Belinde de hiçbir zaman eksik etmediği nagan tabancası takılıydı. Eli nagantına gitti. Belindeki altın işleme sırmalı fişekliği kurşunla silme doluydu. Bu dağlarda bu tatlı canı kolay kolay vermeyiz diye kendi kendine güldü İsmail. Korkuluğa dayanmış, gözleri akan suda, kulağı suyun gümbürtüsünde, birden Hüseyin Bey geldi gözlerinin önüne. Ölüsü Van Gölü'nün kıyısında kayalığın üstünde, belini taşa dayamış, orada öyle kala kalmış. Köylerine geri döndüklerinde orada öyle gözleri göle dikilmiş bulacaktı Hüseyin Bey'i. Islak ıslak, oraya onu nasıl koyup oturtmuşsa öyle. Şu kemeri satmakla çok ağırına gidiyordu. Bunca yoksulluk çekmişler, yolda, evde satmadık bir şey bırakmamışlar. Anasının yakut kakma gürcü işi altın, Zero'nun ince halhallarını, kendisinin babasından kalma altın kordonlu saatini, ellerine ne geçirmişlerse satmışlardı. Bu altın, üstüne suretler oyulmuş bulunmaz kemeri satmamışlardı. Bu kemeri evdeki hiç kimse satmak istemiyordu. Kemeri Zero'ya onun eşkıya kardeşi düğün hediyesi olarak vermişti. Bir akşamüstü davullar dövülürken delikanlılar, genç kızlar kol kola göbende durmuşlar, halay çeker, usul akan bir su gibi sallanırlarken, eşkıya Mahiro arkasında belki 15 atlısıyla, atların eyerleri hep sırma işleme, tüfeklerin kundakları hep sedef kakmaydı, atların hepsinin de donları doru, tüyleri yıldır yıldır ediyordu. Eşkıya başı göbende durmuşların önünde atının başını çekti. Kara kıvırcık saçlı, 20 yaşında gösteren, ince bıyıklı, kartal burunlu birisiydi. Atın üstünde dimdik duruyordu. Lacivert çizgili, şal şapiği içinde bedeni baştan aşağı fişeklikle kaplıydı. Atının kantarması köpüğe batmıştı. At altında eşiniyor, burun delikleri horulduyor, yerinde duramıyordu. ''Bacım içeride mi?'' diye utangaç hiç kimsenin yüzüne bakamadan sordu. Koşup atının başını tuttular. ''Hiç vaktimiz yok. Sağ olasanız. Bacım içeride mi?'' İçeride dediler, eve girdiler. Kız kardeşi gelin giyitleriyle koşarak geldi. Attan aşağı eğilmiş kardeşinin boynuna sarıldı. ''Hoş geldin canım kardeşim.'' dedi. ''Geleceğini iki elin kanda da olsa geleceğini biliyordum. Benim biricik yiğidim, kardeşim eşkıyam.'' Mahiro başını onun ellerinden aldı. Gözleri yaş içindeydi. İki kardeş şimdi karşı karşıya kalmışlar, ağlaşıyorlardı. Bütün düğün durmuş onlara bakıyordu. Sonunda Mahiro terkisindeki heybeden ipek bir şala sarılı kemeri çıkardı, Zero'ya uzattı. Atın üstünden eğilip kız kardeşini bir daha öptü. Atının başını karşı dağlara çevirdi, doldurdu. Arkasındaki atlılarıyla mor çıplak dağlara süzüldü gitti. Bir daha ondan bir haber alınmadı. Kimisi onu öldürmüşler diyordu, kimisi İran'da, Arabistan'da, kimisi de Ağrı Dağı'nda, orasını mekan tutmuş, gelenden geçenden baç alıyor diyordu. Savaş başlayıncaya, köyden ayrıldıkları zamana kadar Mahiro üstüne bir söylenti geliyor, birisi gidiyordu. O gün bugündür Mahiro'dan bir daha hiç haber alınmamıştı. Belki bir gün gene doru atının üstünde bir şıvgacık dal gibi çıkar gelirdi. İsmail Ağa kemeri gördüğü zaman onun ne kadar değerli bir şey olduğunu hemen anlamıştı. Kim bilir bu kemeri hangi Ermeni, Kürt, Çerkez, Acem beyi, hangi Türk ustalar ustası bir Ermeniye özene bezene, kara sevda bağladığı bir güzel için yaptırmıştı. Kim bilir Mahir o bu paha biçilmez kemeri nasıl ele geçirmişti? İşte şimdi de bu kemer ellerinden çıkıyordu. Kim bilir hangi sevdanın boynunu süsleyecekti? Köprünün üstünde durmuş, aşağıda başını oradan oraya vuran çılgın suya bakarken yoldan bir atlının geldiğini görünce içine sevinç doldu. Bunda bir iş var, bir uğur olmalı dedi kendi kendine. Yolcu selamün aleyküm arkadaş dedi. İsmail Ağa karşılık verdi. Yolcu hemen atından indi. Yoruldum dedi, atını yedekledi. Haydi varalım da şu ağacın altında azıcık yorgunluğumuzu çıkaralım. Yolcu altın dişleri parlayan güleç bir adamdı. Ne durmuş bekliyorsun bu köprünün üstünde? İsmail Ağa da güldü. Bu güleç adam onun içini açmıştı, karşılık verdi. Verenden 20 akçe, vermeyenden 40 akçe alıyorum dedi, güldüler. Ağacın altına geldiler. Yolcu atını yandaki bir çalıya bağladı. Tergideki torbayı çıkarıp atın başına taktı. Ağacın gölgesine geldi, belini gövdeye verip oturdu. İsmail Ağa'ya da, gel hele şuradan çök otur dedi. İyi bir zanaat seçmişsin sen de kardeş. Yalnız bu işte bir yanlışlık olacak. Geçenden bir akçe, geçmeyenden 1000 altın alacaksın. Olacak, bir yanlışlık olacak bu işte diye karşılık verdi ona İsmail Ağa. Köprü beklemek hiç de kolay iş değil. Adını bağışla dedi yolcu, nereden gelip nereye gidiyorsun? İsmail Ağa adını söyledi, birkaç sözcükle de başına geleni anlattı. Yolcu benim adım da Niyazi dedi, tütün kaçakçısıyım. İsmail Ağa münasip dedi, güçlü bir zanaat, her baba yiğidin kanı değil bu iş. Niyazi benim belimdeki tabancam naganttır, parabellum kullanmam. İyi dedi İsmail Ağa, eğere sokulu tüfekle alman filin patansı, 332 tane de kurşunu var. Gerekirse bir alayla dövüşürüm. Dövüştüm de, hem de asker kaçağıyım. İyi yaptın mı? Münasiptir dedi İsmail Ağa. Bizim köyde ne kadar erkek varsa hepsi askere gitti. Bir ben gitmedim. Hiçbirisi dönmedi. Sarıkamış'ta hepsini bit talamış, hepsini bit yemiş diyorlar. Koca bir köyüm, belki 300'e, bütün kadınları da dul. Köyde benden başka erkek yok. İstersen gel seni köye götüreyim. Baba yiğit bir adamsın. Baksana şuna, maşallah çam yarması gibi. Gel köye de sana 5 tane avrat vereyim. 10 tane. Beğenmezsen 20, 30, 50, 60 dul avrat vereyim. Bizim köyün avratları yıllardır erkek diye gemlerini geviyorlar. Sizin köyün avratları bu gidişle sana yetmeyecek. Doğru diye sevindi Niyazi. İyi ki kaçtım. Vay anasını. Az daha Sarıkamış'ta bitlere yem alıyorduk. İyi ki kaçtım. Neden ki dersen, niye kaçtım dersen, ben çok düşündüm arkadaş, insan düşünmeli. Allah bu kafayı düşünelim diye vermiş. Ben düşündüm arkadaş, 6 dayım gitmiş gelmemiş, dedem Yemen'de kalmış. Babam, amcam, 3 büyük kardeşim, amcaoğullarım askere giden dönmemiş. Ben eşek miyim öyleyse? Topladım köyün erkeklerini, böyle böyle dedim. Vatansa vatan, biz vatanın sahibi miyiz? Padişahımız efendimiz, bir de Kürt Haşmet Bey bu vatanın sahibi. Onlar gitsinler bu sefer de, bu vatan onların. Biz baldırı çıplaklar gidelim de niye onların vatanı için ölelim değil mi? Sen askerlik yaptın mı? Yapmadım. Bak hele şu benim sorduğuma, bak hele şu benim aklıma. Askere gitseydin şimdi burada olamazdın ki. Şimdiye kadar seni bitler yemiş, karselleri de kemiklerini bir koyağın dibine çoktan doldurmuştu. Al şuradan bir sigara sar. Sigara içmem dersen yandım. İşlemeli tabakasını fitilli çakmağıyla birlikte ona uzattı. Sar dedi, tellendir. Şu Antep ülkesi, şu Maraş, Adana toprağı böyle tütün görmemiştir. Buradan ta Halep'e, Şam'a kadar tüm beylere ben veririm tütünü. Haşmet Bey'e de ben veririm tütünü. Haşmet Bey de İstanbul'a ordu başkumandanı Enver Paşa'ya gönderir bu tütünü. Enver Paşa da bu tütünden içer. İç Kürdoğlu Enver Paşa tütününden. Belki sen de bir beysin, benim haberim yok. Ben hiç böyle senin gibi giyinmiş bir Kürt görmedim. Altın kösteğin de var, aban da sırmalı. Kürtlerin fıkaraları keçi derisinden cepken, zenginleri de dana derisinden aba giyerler. Sen başka bir Kürt'e benziyorsun. İsmail Ağa sigarayı sardı, çakmağı bir iki çakışta yaktı. Bir iki kere gözlerini yumarak özlemle dumanı içine çekti. Has tütün dedi dumanı savururken. Sarı kız dedi Niyazi, tel tel bak şuna. Tabakadan bir tütün alıp yukarıda tuttu. Tütün tel tel sapsarı ta tabakanın içine kadar sağıldı. Haşmet Bey'e götürüyorum. O buralarda Adana, Maraş, Antep diyarlarında ne kadar Kürt varsa hepsinin beyleri. Oğlu da savaştan dönmüş. Bu yörelerden askere gidip de dönen tek kişi Çanakkale'de çarpışmış. Bir kolu kopmuş, canı sağ ya, varsın kopsun. Oğlu askerden dönünce Haşmet Bey sevincinden deli oldu. Hiç oğlu olmazmış, o da Allah'a adak adamış ki, bir oğlum olursa ben de onu hiç bedel vermeden askere yollayacağım. Bak kardeşim, onun bir sarayı var az ileride, bir vatan kadar, tüm bu vatan büyüklüğünde. Adak adadığı için oğlunu askere gönderiyor da, o da geri dönüyor da, şu bizim ahmakları da Çanakkale'de deniz, Sarıkamış'ta bit yutuyor da...